sizleri bugün Habercilerin İşleri ikinci bölüme odaklanmanızı rica edeceğim sevgili kardeşler. Ve yürek doluluğuyla ifade etmek istiyorum öncelikle. Ne zaman? Bu bölümü okuduğum zaman kelimelerle ifade edemeyeceğim oranda bir sevinç oluşuyor yüreğimde. Büyük bir coşku oluyor yüreğimde, emin olun. Ve sadece o değil. Bu Kutsal Ruh'un gelişiyle kilisenin doğumu gerçekleştikten sonraki sürece baktığımız zaman çok hareketli bir süreç var. Öğrenciler Kutsal Ruh'la donatılıyorlar ve sonra 3. bölümde ne görüyoruz? Petrus ve Yuhanna'yı tapınakta görüyoruz, değil mi? Yani birlik içerisinde, beraberlik içerisinde hizmete başlıyorlar. Nasıl? Kutsal Ruh'un gücüyle. Demek ki Kutsal Ruh'un gücü olmadan, onun desteği olmadan hizmetimizi yerine getirebilmemiz mümkün değil değerli kardeşler. O açıdan bu ilk 13 bölümü okuyalım. Daha sonra da bunu bir şekilde birlikte anlamaya çalışalım sevgili kardeşler. İkinci bölüm ilk 13 ayet. Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Epey oturacaksınız, isterseniz kalkabilirsiniz ayağa. Bir değişiklik olsun sizlere. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesini duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Bakın, diller anlaşılabilen dillerdi. Anlatabiliyor muyum? Yani 3-4 kelimeyle tekrarlanan diller değil. Yani bugün günümüzde biliyorsunuz dillerle konuşma olayında birkaç sözle söylenip ondan sonra 3-5 dakika tercümesi yapılan dillerdi. Bakın, burada anlaşıldığını görüyoruz. Dil anlaşılan dildi. Anlaşılmayan dil değildi. Anlatabiliyor muyum? Anlaşılan dillerdi. Bunu altını özellikle çiziyorum. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, bakın bu konuşanların hepsi Celileli değil mi diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frikya, Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler, Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Çok önemli. Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine bunun anlamı ne diye sordular. Başkaları ise bunlar taze şarapla taze şarabı fazla kaçırmışlar diye alay ettiler diye okuyoruz. Buyurun oturun sevgili kardeşler. Şimdi yine küçük bir şekilde özetleyelim giriş niteliğinde. Biliyorsunuz 7 hafta önce bizim yılda 2 kez gittiğimiz Gensheim diye bölgede büyük bir coşkuyla Rabbimizin ölümden görkemle dirilişini kutladık Nisan ayında. 7 hafta önce Rabbimizin ölümden görkemle dirilişini büyük bir coşkuyla kutladık. Diriliş sonrası aynı kardeşimin de ifade ettiği gibi 40 gün boyunca İsa Mesih diriliş sonrası öğrencilerle birlikte oldu. Doğru mu? Daha sonra o 40 günlük süreyi tamamladıktan sonra öğrencileri aydınlattıktan sonra onları gelecekle ilgili Rabbin krallığıyla ilgili açıklamaları yaptıktan sonra bilgilendirdikten sonra ne görüyoruz? Göğe alınışını görüyoruz. Habercilerin işleri 1. bölüm 4. ayette. İsa Mesih göğe alınırken şunu söyledi. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın vermiş olduğu ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Bakın şimdi burada önemli bir gerçek var. İsa Mesih nerede bunu söylüyor? Yeruşalim'de. Peki İsa Mesih nerede çarmıha gerildi? Yeruşalim'de. Doğru mu? Peki. Çok ilginç. Dikkatimi çektiği için bunu söylemek istiyorum. Şimdi öğrenciler İsa Mesih çarmıha gelirken kaçacak delik aradılar kendilerine. Korktular ve kaçacak delik aradılar kendilerine. Ve ilginç olan aynı öğrenciler kutsal ruhu aldıktan sonra yine Yeruşalim'de aynı kentte büyük bir cesaretle korkmadan, çekinmeden, yılmadan sevgili kardeşler büyük bir cesaretle ne yaptılar? Rabbi tanıklıkta bulundular değerli kardeşler. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Kutsal ruhu yürekte konut kurmuş olmasıyla olmaması arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Daha önce eski antlaşmaya baktığımızda kutsal ruh geliyordu ve gidiyordu. Doğru mu? Belirli dönemlerde geliyordu. Görev icabı o kişi üzerinde etkinliğini gösteriyordu. Sonra gittiğine tanık oluyoruz. Musa'nın durumuna baktığımız zaman, diğer önderlerin durumuna baktığımız zaman. Ama burada İsa Mesih göğe alındıktan sonra vaat ettiği kutsal ruh gelene kadar öğrenciler bir arada yine esenlik olmuş olsa bile bir korku içerisindeydi. Ama görüyoruz ki kutsal ruhu aldıktan sonra ne oluyor? Kutsal ruh geldikten sonra ne oluyor? Büyük bir cesaretle Petrus ayağa kalkıyor. Öğrencilerin arasında bulunan Petrus ayağa kalkıyor. Dehşetli bir konuşma yapıyor. Doğru mu? Şimdi düşünün. Aynı Petrus birkaç hafta öncesi İsa'yı inkar etmişti. Aynı Petrus değil mi bu? Peki güç nerede? Recep'te mi? Güç Petrus'ta mı? Eğer biz bugün bir şeyleri yaptığımızı söylüyorsak, en basit, İbrahim'in kardeşimin burada yönlendirmesi ya da benim burada size bir şeyler öğretmeye çalışmam ya da sizlerin okuduğunuz söz aracılığıyla buradaki kardeşleri teşvik etme cesaretiniz ya da başkalarına kitap masasında Rabbin sözünü anlatma cesaretiniz nereden geliyor? Kutsal ruhun gücünden geliyor. Demek ki onların cesaretle hareket etmiş olmalarının önde olan özelliği kutsal ruhu yürekte konut kurmuş olmasından kaynaklanıyor değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz dirildikten sonra 10 gün sonra 50. gün Pentikostos diyorlar ki 50 demek. Penta 50 demek. Baktığımız zaman 50. gün olan Pentekost günü ne oluyor? Yani bugün vaat edilmiş olan kutsal ruh gelerek ilk kilisenin doğumu gerçekleşiyor. Şimdi ilk ayete bakıyoruz, ne diyor? Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir aradaydı. Bakın bu çok önemli, yavaş yavaş gidiyorum. Böyle hızlı hızlı koşmak istemiyorum değerli kardeşler. Burada bir söz var. Plero diye bir söz Yunanca'da. Bu plero sözü, yani burada geldiğinde diyor. O plero sözünün anlamı tamamlandığında demek. Yani yerine geldiğinde. Demek ki yerine gelmekte iken, tamamlanmakta iken ne oluyor sevgili kardeşler? Mesih bağlılarının hepsi bir arada bulunuyordu. Aynı yerdeydiler değerli kardeşler. Pentekost günü tamamlanmaktayken. Düşünün. Onun 5 dakika öncesini düşünün. Kutsal ruh yok. Kilise daha doğmamış. Onun 5 dakika öncesine kadar böyle bir şey yok. Ama 5 dakika sonrası kutsal ruhun gelişiyle oradaki kardeşlere inmesiyle, dökülmesiyle, kardeşimin de söylediği gibi 3000 kişinin doğaüstü bir şekilde yeniden doğmasıyla ilk kilise topluluğu ortaya çıkmış oldu. Burada şimdi hemen şunu altını çizmek zorundayım. Şimdi biliyorsunuz dua ediyoruz değil mi? Bazıları dua ediyorlar. Gel kutsal ruh, gel kutsal ruh diye. Bakın burada öyle bir dua görebiliyor muyuz? Bu ikinci bölümü okuduğumuz zaman. Dua etmiş olmalarının sonucu muydu kutsal ruhun gelmesi? Yani dua ettiler ve kutsal ruh geldi. Böyle mi oldu? Hayır. Nasıl oldu? Rabbin buyruğu üzerine, yani daha önce söylemiş olduğu peygamberlik niteliğinde, bir profeti gibi değil mi? Ayrılmadan önce söylüyor ki siz bekleyin, kutsal ruh gelecek, güç ile donatılacaksınız. Bu bir peygamberlikli bir şekilde değil mi? Ve ileride olacak olan şeyi bildirdi ve kutsal ruhun gelişiyle bu gerçekleşti. Yani vaat yerine geliyor. Yapılan dua sonucu değil, vaat sonucu. Bu olay gerçekleşiyor sevgili kardeşler. Şimdi birazcık genişletmek istiyorum konuyu. Anlamamız açısından eski antlaşmaya da gitmek zorundayız. Şimdi İsrail oğulları dediğimiz Yahudiler yılın 3 zaman dönemi içerisinde 3 ayrı bayramı kutlamak için bulundukları bölgelerden toplanarak bir araya geliyorlardı. Şimdi sormak isterim size. Neydi bu bayramlar? Hangi bayramları kutlamak için Yahudi erkekler bulundukları bölgelerde bir araya geliyorlardı? Bilen var mı? Açalım. Kutsal kitabın aracılığıyla aydınlatmaya çalışacağız. Eski tercümede tesniye, Almanca'da fünfte moze mi oluyor yasanın tekrarı? Fünfte moze oluyor herhalde. Yasanın tekrarı kitabı 16. bölüm değerli kardeşler. Lütfen atın. Tesniye ya da yaratılışın yasanın tekrarı 16. bölüm 16. ayeti bir kardeş okuyabilir mi lütfen? Orada bu bayramlar bize sıralanıyor. Evet, 16-16. Bulduysan oku İsmet lütfen. Hızlı hızlı yapalım.
Bütün erkekleriniz yılda 3 kez mayasız ekmek bayramında, haftalar bayramında ve çardak bayramında Tanrınız Rabbin önünde bulunmak üzere onun seçeceği yere gitmeli.
Neydi bu bayramlar? Mayasız ekmek bayramı, ki buna biz fısıh diyoruz. Değil mi? Fısıh ya da mayasız ekmek bayramı, haftalar bayramı. Haftalar demek hafta, ona da geleceğim. Haftalar bayramı ve ne diyor? Çardak bayramı. Şimdi neydi? Fısıh dediğimiz mayasız ekmek bayramı değerli kardeşler. Bakın, İsrail halkı biliyorsunuz Mısır'a 40 yıl boyunca köleydiler, doğru mu? Ve Rabbin verdiği destek ve Musa'nın öncülüğünde ne oldu? Mısır'ın köleliğinden kurtuldu bu halk. Doğru mu? Doğaüstü bir şekilde kölelikten kurtuldu. Şimdi bu kölelikten kurtulmuş olmayı anmak için, yani onu hatırlamak için bir araya geliyorlardı. Yani biz bu kölelikten nasıl kurtulduk? Bunu anmak için birlikte bir araya geliyorlardı değerli kardeşler. Şimdi Pentekost, yeni antlaşmada Pentekost bayramı diyoruz değil mi? Bugün kutladığımız Pentekost bayramı. Ama eski antlaşmaya baktığımız zaman haftalar bayramı olarak geçiyor. Bakın, haftalar bayramı hakkında şunu söyleyebiliriz değerli kardeşler. Yine 16. bölüm. Bakın, haftalar bayramı için 16. bölüm 9 ve 10. ayetler. Orada ne diyor 9 ve 10. ayetlerde?
Ekim biçme zamanından
evet.
Başlayarak 7 hafta sayacaksınız.
Evet.
Sonra Tanrınızın Rabbin sizi kutsadığı oranda vereceğiniz gönülden sunularla onun için haftalar bayramını kutlayacaksınız.
Şimdi bakın, İbrahim burada bir soru sordu. Bu şeyi anlamadım. Şimdi bakın nasıl anlaşılıyor. 7 hafta, 7 kere 7 49. Doğru mu? 7 kere 7 49. Bunu izleyen gün 50. gün. Görebiliyor musunuz? 7 kere haftalar. Bak, bir hafta değil, 2 hafta değil, 7 hafta. Haftalar onun için adı haftalar. Haftalar 7 hafta, 7 kere 7 49. Onu izleyen 50. gün. Zaten onun için Pentekostos sözü kullanılıyor. 50 rakamını ifade edebilmek için değerli kardeşler. Bu nedenle haftalar bayramının adı Pentekost olarak da biliniyor. Yeni antlaşmaya baktığımız zaman haftalar bayramı. Bu kutlama hasat bayramı ya da dikkat edin ilk ürünler bayramı olarak da ifade ediliyor. Dikkat edin. Hasat ne demek? Hasat ekiyorsun, yani biçme dönemi. Yani ürün, ilk ürünler bayramı olarak da ifade ediliyor değerli kardeşler. Şimdi bunu anlamak açısından lütfen Levililere açıyoruz. Levililer 23. bölüme bakıyoruz. Levililer 3. Musa'ydı herhalde değil mi Levililer? Levililer 3. bölüm. Bugün biraz bunu iyi bir derin bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor değerli kardeşler. 3. bölüm 23. bölüm, pardon, 23. bölüm 10. ayet. Evet. Ne diyor?
Halkına de ki, size vereceğim ülkeye girip ürünü biçtiğiniz zaman ilk yetişen ürününüzden bir demet kâhine götüreceksiniz.
Ha, bakın, şimdi burada ilk ürünler bayramı, hasat bayramı neyi ifade ediyor? Onlar biliyorsunuz vaat edilen ülkeye girdiler. Girdikten sonra toprağa ektiler. Ektikten sonra ne oldu? Ürün filizlendi, büyüdü. İlk ürün. Çünkü biliyorsun ilk oğulluk var. Çok önemli bu. İlk çok önemli. Kutsal kitaba baktığımız zaman. Doğru mu? İlk sözü çok önemli. Buradaki ilk ürün ne yapıyorlar? İlk ürünü topluyorlar ve toplandıktan sonra demetler halinde, değerli kardeşler, demetler halinde ne yapıyorlar? Baş rahip tarafından tapınağa getiriliyor ve Tanrı'ya sunuluyordu değerli kardeşler. Demek ki vaat edilen ülkeye girdikten sonra kutlanan hasat bayramı bu. Yüzyıllar sonra bu kutlama İsa Mesih ölümden dirildikten sonra bakın 50. gün yani kutsal ruhu öğrenciler ve orada bulunanların üzerine gelmesini sağladığı gün, üzerine döktüğü gün aynı güne düşmüştü. Buraya kadar anlaşıldı mı? Aynı güne düşmüştü sevgili kardeşler. Şimdi geldik üçüncüsü neydi? Çadır. Başka bir adıyla Çardak Bayramı. Şimdi Çardak Bayramı ve Çadır Bayramı hakkında okurken de şimdi biliyorsunuz onlar vaat edilen ülkeye giderken birden puf diye girmediler. Doğru mu? Çölde yine bir 40 yıllık bir süreç yaşadılar. Doğru mu? E peki bu adamlar güneşin altında nerede kaldılar? Çardaklarda kaldılar. Ya da çadırlarda kaldılar değerli kardeşler. Onun için bu olayı ondan sonraki nesil hatırlasın diye onlar bir araya gelerek bu Çardak Bayramı döneminde çölde nasıl kaldık, çöl hayatı nasıl yaşadık bunu diğer nesle bırakabilmek için bunu bir bayram niteliğinde halk kutladı. Yine 23. bölüme götüreceğim sizi. Leviler 23, 42 ve 43. ayetlerde. Ne diyor? 7 gün çardaklarda yaşayacaksınız. Görebiliyor musunuz? 7 gün çardaklarda yaşayacaksınız. Peki neden? Öyle ki gelecek kuşaklar, aynen az önce ifade ettiğim gibi, onlardan sonraki gelecek olan nesil, İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım zaman çardaklarda barındığımı bilsinler. Nasıl barındıklarını, nasıl kaldıklarını bilsinler diye çardaklarda çardaklar kuraraktan, çadırlar kuraraktan 7 hafta boyunca burada kalıyorlar ve bu kutlamayı bunu yapıyorlar değerli kardeşler. Anlaşıldı mı? Şimdi demek ki 3 bayram. Birincisi fısıh yani mayasız ekmek bayramı dediğimiz ilk bayram buydu. İkincisi haftalar diğer adıyla ilk ürünler bayramı. Üçüncüsü de çardak bayramı. Nerede olurlarsa olsun Yahudi erkekler bir araya gelip bu 3 bayramı kutlamak zorundaydı. Nerede kutluyorlardı bunu? Yeruşalim'de. Yeruşalim'de bunu kutlamak zorundaydılar. Değerli kardeşler, onun için burada şunu söylemek istiyorum. Şimdi bunlara gerek var mı? Bu üç bayramı, çardak bayramı, hasat bayramı, bunları bu üç bayramı kutlamamızın bir gereği var mı? Ya da neden kutlamıyoruz bu bayramları biz bir şekilde? Bakın. İsa Mesih'in hayatına baktığımız zaman aslında bu üç bayramı da gelişi, ölümü, ölümden dirilişi ve dirildikten sonra 10 gün sonra kutsal ruhun gelişiyle tamamladı, sonuçladı, bitirdi değerli kardeşler. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ölümüyle neyi bitirdi Rabbimiz? Mayasız ekmek diyoruz değil mi? Fısıh, fısıhı. Dirilişiyle... Diriliş nedir? Tohum ekiyorsun, toprak altından bir uyanış var değil mi? Bir ürün geliyor. Demek ki dirilişiyle neyi bitirdi? İlk ürünler ya da diğer adıyla hasat bayramını ve dirildikten 50 gün sonra da yani 50. günde kutsal ruhunu göndererek noktaladı. Hamdolsun. Bu yüzden kutsal söz şu gerçeğin altını önemli çiziyor. Lütfen Kolosalılar mektubuna bakalım. İkinci bölüme. Kolosalılar ikinci bölüm 16 ve 17. ayetlere bakıyoruz değerli kardeşler. Bu nedenle hiç kimse yiyecek, içecek, dinsel gün, yeni ya da şabat günü gibi sorunlarda size yargıç kesilmesin diyor. Ya niye bunu tutmuyorsun? Niye bunu yapmıyorsun? Niye şunu yapmıyorsun diye laf söylemesinler. Bunlar, bakın burası çok önemli, altını çizilmesi gereken nokta. Bunlar ileride diyor, beklenenlerin gölgesidir. Başka bir şey değildir. Somut gerçek Mesih'tir. Yani her şey Rabbimiz İsa Mesih'te sonuçlandı, tamamlandı, noktalandı değerli kardeşler. Onun için bunların her biri ileriye bakmaya yarayan, ileriye bakmamızı sağlayan birer işaretti, birer simgeydiler değerli kardeşler. O geldiğinde, Rabbimiz geldiğinde gölge olan her şey netliğe kavuştu. İsa Mesih'in gelişiyle hepsi netliğe kavuşulmuş oldu değerli kardeşler. Şimdi Pentekost günü ne demiştik? Yeni Antlaşma'da Pentekost olarak geçiyor. Eski Antlaşma'da nasıl geçiyordu bu Pentekost? Az önce söyledik. Hasat bayramı. Çünkü neden? Bakın Pentekost gününde ne oldu? Ya da şöyle söyleyeyim. Hasat bayramında ne yapıyorlardı? İlk ürünü topluyorlardı. Demetler halinde tapınağa getirip Tanrı'ya sunuyorlardı değil mi? Yani ilk ürün toplandı. Peki Pentekost gününde ürün toplandı mı? Pentekost gününde ürün toplandı mı? Evet ya da hayır. Çekinmeden hayır da deyin, evet de deyin. Problem değil, ben burada sınav yapmıyorum sizi. Toplandı nedir? Ürün neydi? Tamam, başka? Tamam ama ürün neydi? Bir ürün çıktı ortaya. Abicim bak, şöyle söyleyeyim. Tanrı'nın ruhu Pentekost gününde geliyor. Kutsal ruhun gelişiyle herkes kutsal ruhla doluyor. İman edenler, etmeyenler değil mi? Ve diyor ki 3000 kişi kurtuldu değil mi? Ürün mü değil mi bu 3000 kişi? Demek ki hasat bayramı, ilk ürünler bayramı eski antlaşmada geçen hasat ilk ürünler bayramı Pentekost günü yani bugün kutlamaya çalıştığımız bugün o gün diyelim 3000 kişiyle kanıtlanmış oldu değerli kardeşler. Bunun altını önemli çizme gereği duyuyorum değerli kardeşler. Şimdi ama burada bazen söylüyorum onu tekrar söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Nasıl bu 3000 kişi bu ürün ortaya çıktı? Nasıl çıktı? Sadece kutsal ruhun gelişiyle mi çıktı bu 3000 kişinin doğması, yeniden doğması? Bu çok önemli. Çok önemli. Neden? Her zaman söylüyorum burada. Bir canın, bir bebeğin dünyaya gelebilmesi için erkekle kadın bir arada olması lazım. Anne ve baba. Doğru mu? Fiziksel anlamda. Ruhsal kapsamda aynı ilke geçerli. Söz ve kutsal ruh beraber hareket ediyor. Bir doğum gerçekleşmesi için. Bakın ben 1979'da gerçekten Rabbin sözünü okurken, araştırırken sizlerde de öyle oldu aynı şekilde. Kutsal ruh ve Tanrı'nın sözü birlikte çalışarak yürekte bizi belirli bir noktaya getirdi. Evet dedin ya da hayır dedim. Ama ben evet diyen tarafındaydım. Öbür arkadaşım hayır dedi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada da Petrus bir konuşma yapıyor. Allah'ın sözünü paylaşıyor. Değil mi? Muhteşem bir konuşma yapıyor. Demek ki söz var ve kutsal ruhun gelişiyle bütünlük var. Ve ürün var. Söz yoksa, kutsal ruh yoksa ürünün olması mümkün değil. Yani şöyle söyleyeyim. Rabbin sözünü sadece anlatmak, kutsal ruhun yönetimi altında olmadan, dikkat edin, kutsal ruhun yönetimi altında olmadan sözü anlatmak kişiyi etkileyebilir. Kişiyi okşayabilir. Ama yeniden doğuşu sağlayan kutsal ruhun çalışması sonucudur. Onun için sen Rabbin sözünü paylaşırken Rabbin ruhuyla bütünlük içerisinde olman gerekiyor. Yani onun yönetimi altında olman gerekiyor sevgili kardeşler. Yani şöyle diyelim çok net bir şekilde. Noel dediğimiz doğuş kutlaması neyi açıklıyor? İsa'nın doğumunu açıklıyor. Pentekost da kilisenin doğumunu açıyor. Yani Luka 2'ye baktığımız zaman İsa'nın doğumunu görüyoruz. Haberciler işte 2. bölümde de kilisenin doğumunu görüyoruz. İkisi de önemli. İsa'nın doğumu önemli olduğu kadar kilisenin ortaya çıkması da aynı şekilde önemli ve gerekli değerli kardeşler. O zaman kilise dediğimiz imanların bedenine yerleştiren vaftiz, hani diyoruz ya kutsal ruhun vaftizi, o zaman ne oluyor? Gerçekleşmiş oluyor, yerine gelmiş oluyor. Şimdi bazılarının ifade ettiği gibi değerli kardeşler, sonradan yaşanan bir olay değil. Almanca'da zweite Erfahrung diyorlar. Ya da İngilizce'de second blessing. Yani second experience, pardon. Yani ikinci deneyim. Yani sen bu yetmez ama kutsal ruhtan da doğman lazım diyorlar. Değerli kardeşler, kutsal ruhtan doğmak ne zaman gerçekleşiyor? Kutsal ruhun vaftizi ne zaman gerçekleşiyor? Sen iman ettiğinde gerçekleşiyor. İsa'ya evet dediğin zaman kutsal ruhta doğuyorsun ve kutsal ruh ne yapıyor? Seni Rabbin bedenine vaftiz ediyor. Yani bedene yerleştiriyor. Kilise dediğimiz bu bedenin içerisine koyuyor değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Hemen Korintoslar 1. mektup. 1. Korintoslar mektup 12. bölüm 13. ayet. Birinci Korintoslar 12. bölüm 13. ayet. Hatice bulduysan oku istersen. Çünkü diye başlıyor.
13-13.
Hayır 12-13. Çünkü diyor tek ruhta hepimiz ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım. Bakın bu çok önemli. Tek bir bedene vaftiz edildik. Ve hepimiz, bakın belirli kişilere değil, onda oldu onda olmadı değil, hepimiz, burası çok önemli, tek ruhla doldurulduk. Şimdi Pentekost gününde kutsal ruh belirli kişilerin üzerine mi indi? Ha? Okuduk. Hepsinin üzerine indi. Doğru mu? Belirli kişilerin üzerine değil. Hepsinin üzerine indi. Burada diyor ki hepimiz tek ruhla doldurulduk. Demek ki tek bir bedene vaftiz, yani kutsal ruhun vaftizi ne zaman gerçekleşiyor? Pentekost gününde gerçekleşmiş oluyor değerli kardeşler. Demek ki Rabbin bedenine katıldığı, birleştiği bir gün diye ifade edebiliriz. Şimdi ben önemli gördüğüm için bu ayeti bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. 1. Korintoslar 12-13'e değerli kardeşler. Burada ilginç ifadeleri birazcık öne çıkartmam gerekiyor. Daha anlaşılır olabilmesi için. Tek ruhta, bakın tek sözü çok önemli. Yani sürekli kutsal ruhun vaftizi olan bir şey değil. Bir kez olan bir şey. Tek ruhta hepimiz, ister Yahudi, ister Yunanlı, ister köle, ister özgür olalım, tek, yine bak tek sözü geçiyor. Tek bir bedene vaftiz edildik ve hepimiz tek ruhla doldurulduk. Tek bir bedene vaftiz ve tek ruhla doldurulmuş olmak. Onun için hemen onu tamamlayan bir ayete götüreceğim sizi. Efesliler 5 ayet 4. Efeslere yazılan mektup 5. bölüm 4. ayet. Bir kısmını okuyorum ikinci kısımdan itibaren. Diyor ki tek bir umuda çağrıldığınız gibi. Tek bir umuda çağrıldığınız gibi. Beden bir. Ruh bir. Rab bir. İman bir. Vaftiz bir. Yani bizi ilgilendiren kısmı öne çıkartayım. Bir tek beden, tek bir beden, tek bir ruh ve tek vaftiz. Şimdi tek bir beden dediğimizde ne anlıyoruz? Tek bir beden. Beden hangi bedenden söz ediyor? Ya nedir Rabbin İsa'nın bedeni? Kilisedir. Doğru mu? Yani sizlerin, kişilerin, kurtulan canların bir araya geldiği. O zaman şöyle diyebiliriz değerli kardeşler. Rabbin bedeni olan ve Pentekost gününde gerçekleşmiş olan kilisenin doğumundan, yani o Pentekost gününde o doğum gerçekleşiyor ve o doğumdan Rabbin gelip bizi alana kadar geçen o süre içerisinde olan tüm imanların anlatıyor, temsil ediyor. Tek bir beden. Anlatabiliyor muyum? Tek bir beden kiliseyi oluşturan bizleri ifade ediyor. Tek ruh deyince ne anlıyoruz? Buradaki tek ruhtan ne anlıyoruz sevgili kardeşler? Burada kutsal ruhun Rabbin bedenine vaftizi açıklıyor. Tek ruh. Diyor ya burada okuduk değerli kardeşler. Ne diyor? Tek ruhla doldurulduk. Yani tek ruhla vaftiz edildi. Kutsal ruhun aracılığıyla Rabbin bedenine yerleştirilmiş olduk değerli kardeşler. Peki asıl vaftiz su vaftizi mi? Kutsal ruhun vaftizi mi? Kutsal ruhun vaftizi. Çünkü neden? Su vaftizi sadece kişide bir değişiklik yarattı mı? Yaratmadı. Su vaftizi Yahya da suyla vaftiz etti. Doğru mu? Su vaftizi bir şey yaratmadı. Ama kutsal ruhun vaftizinden sonra yani iman olayı yeniden doğuş gerçekleşirken kutsal ruhun yerine getirdiği olaydır. Kutsal ruhun vaftizi. Anlatabiliyor muyum sevgili kardeşler? Yani kutsal ruh bizi biz evet dediğimizde yeniden doğduğumuzda iman eden Recep'i, İsmet'i Rabbin bedenine yerleştiriyor. Ne zaman? Karar verdiğinde, iman ettiğinde. Kaç kez oluyor bu? Bir tek kez oluyor. Ne zaman oluyor? Sonra yaşanan bir olay değil. İman ettiğin noktadan itibaren. İman ettiğin andan itibaren gerçekleşiyor değerli kardeşler. Demek ki su vaftizi de neden oluyor? Vaftiz hakkında konuşurken söylemiştim. Yüzüğü göstermiştim değil mi size? Yüzük nedir? Benim kime ait olduğumu gösteriyor demiştim. Vaftiz de yeniden doğuş yürekte gerçekleştiği için ben göremiyorum. Bak, yürekte gerçekleştiği için ben göremiyorum. Ama yürekte gerçekleşen o olayın dışa yansıması nedir? Ölmek, Mesih'le beraber suyun altına girerek ve suyun altından çıkarak dirilmek. Yani ölümün ne zaman gerçekleşiyor bu? İsa Mesih'e evet dediğim zaman. Ölüyorum Mesih'te. Eski hayatıma. Ve İsa Mesih nasıl ölümden dirildiyse, yaşam sağladıysa, dirildiğim zaman yani suyun altından çıkmakla yeni bir yaşama adım atmış oluyorum. Onun için iki ayete götüreceğim sizi. İstersen Hatice sen lütfen Romalılar 6. bölümü aç. Romalılar 6, 4 ve 5. ayetler. Romalılar 6, 4 ve 5. ayetler. Sen de İsmet Koloseliler 2. Ya Hatice söyleyeceğim bir saniye. Koloseliler 2. Koloseliler 2 ayet 12. Koloseliler 2 ayet 12. Romalılar 6, 4 ve 5. ayetler. Kolosalılar 2, ayet 12. Ne diyor Hatice Romalılar 6, 4, 5'te?
Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük.
Evet. Çok güzel değil mi? Sen okur musun lütfen Kolosalı 2. bölümden?
Vaftizde onunla birlikte gömüldünüz. Onu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek onunla birlikte dirildiniz.
Demek ki İsa Mesih'e biz evet dediğimiz zaman ölüyoruz, gömülüyoruz ve diriliyoruz. Bunu sen görüyor musun benim yüreğimde ben evet dediğim zaman? Sen ne zaman karar verdin Songül? Evet Rabbe. 2007. Değil mi? 2007'de. Peki ait olduğun kilisede, gittiğin kilisede kardeşler senin yüreğinde gördü mü bu gerçekleşen olayı? Yüreğine baktıklarında gördüler mi? Nasıl gördüler? Hah, bravo. Bunu duymak istiyorum. Çünkü onlar baktıklarında ben şu anda yüreğini görüyor muyum Songül'ü? Görmüyorum. Yüreklerde gerçekleşen olayı da görmüyorum. Ama ben bunu nasıl görüyorum? İşte vaftiz yoluyla görüyorum. Recep artık bu dünyaya ait değil. Yaşayan diri olan Mesih'e ait. Bunu ben suya girip çıkmakla bunu göstermiş oluyorum sevgili kardeşler. Bakın bu kadar açık, bu kadar net. O zaman bir de kez daha söylüyorum aynı şekilde. Asıl vaftiz iman ettiğin anda gerçekleşen kutsal ruhun vaftizidir. Ve bu kutsal ruhun vaftizi de iman ettiğinde gerçekleşiyor ve ne yapıyor? Seni alıyor Rabbin bedeninin içine. Kardeşimin dediği gibi belki bir bacak olarak, belki bir göz olarak, belki bir burun olarak, belki bir kulak olaraktan yerleştiriyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum anlaşıldı mı? Çok net. Bakın, bunu ben pıt diye geçmek istemiyorum. Üç noktayla bunu açıklamak istiyorum. Üç nokta. Yani bu kafada oluşan yanlış öğretilerin ortaya çıkmasına neden olan bir konu olduğu için, yani diğer günlerde biliyorsunuz motor gibi burada vaaz ediyorum ama bugün onu yapmıyorum farkındasınız. Çok yavaş gidiyorum. İyice anlaşılsın diye. Bu çok önemli. Sindire sindire bu konuyu iyi bilmeniz lazım. Çünkü gerçekten bugün değerli kardeşler birçok kiliselerin dağılmasına, ayrılmasına, bölünmesine neden olan faktördür ki Bitcoin'de bulunan çok değerli kardeşler var. O kardeşlerin daha önce bir arada olup ayrılmasının temel nedeni buydu. Temel nedeni. Bu yetmez, kutsal ruhtan doğman lazım. Ulan nerede yazıyor? Bana gösterebilir misin kutsal kitapta? Göster bana. Yok. Onun için sıralamak istiyorum. Bir, değerli kardeşler. Kutsal ruh eşittir. Tüm imanlar için geçerli olan bir hediyedir. Birinci nokta bu. Çok önemli. Kutsal ruh belirli kişilere verilen bir hediye değil. Tüm imanları içine alan, tüm imanlılar için geçerli olan, verilmiş olan hediyedir. Yuhanna 7 ayet 37 ve 39. Yuhanna 7. Lütfen açın Yuhanna 7'yi 37 ve 39. ayete kadar okuyacağız. Yuhanna 7.
Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır.
Evet.
Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu.
Şimdi bakın çok önemli bir ifade var burada. Ne diyor? Diyor ki bana iman eden bazı imanların yüreklerinde diri su ırmakları akacaktır. Yakaladınız mı noktayı? Bakın ne kadar güzel söylüyor. Diyor ki bana iman eden bazı imanların yüreklerinde diri su ırmakları akacaktır. Ne diyor? Ha, kim iman ettiyse. Demek ki iman eden herkes. Bazı imanlar değil. Bu çok önemli. Bana iman edenlerin içinde diri su ırmakları akacaktır. Ve bakın bu nedir diri su ırmağı? Yaşamın simgesi değil mi? Su yaşamın simgesi. Şimdi değerli kardeşler, biz suya ihtiyacımız var. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Susadığımız zaman su içmek zorundayız. Susuzluğumuzu gidermek için. Ve bakın bunu neyle birleştiriyor Rabbimiz? Diyor ki, bunu kendisine iman edenlerin alacağı, bakın kendisine iman eden bazı imanların alacağı ruhla ilgili söylüyordu demiyor. İman eden herkes için. Bakın bu çok önemli değerli kardeşler. Burada en büyük eksik olan nokta bu. Hayır, sen bu ikinci tecrübeyi yaşaman lazım diyorlar. Yeniden doğdun. Bu doğrudur, kabul ediyorum. Ama ikinci deneyimi yaşaman lazım. Kutsal ruhtan da doğman lazım diyorlar. Bunu katılmak mümkün değil. Teolojik açıdan, Tanrı bilim açısından katılmak mümkün değil. Ve Tanrı sözü de bunu çok net bir şekilde vurguluyor değerli kardeşler. Net ve açık bir şekilde. Şimdi biz bunu nasıl tecrübe ediyoruz? Yani kutsal ruh iman ettiğimize yürekte konut kuruyor ya. Biz bunu nasıl tecrübe ediyoruz? Yaşıyoruz. Bunu nasıl yaşıyoruz? Bakın. Ayete bakın. Okuduğunuz 37. ayete. Bir kimse susamışsa bana gelsin içsin diyor. Doğru mu? Bakın. Ve ayet 38'e bakın. Orada da bana iman edenin diyor. İki söz var burada çok önemli. Gelmek kime? Mesih'e. Ve ikincisi nedir? İman etmek. Demek ki yeniden doğum gerçekleşebilmesi için Mesih'e gelip iman etmek gerekiyor değerli kardeşler. İman etmeden yeniden doğuş gerçekleşmiyor. Ama bu yeniden doğuş gerçekleştiğinde kutsal ruh yürekte konut kurduğunda peki biz eğer kutsal ruhun yönetimi altında adımlarımızı atmazsak kutsal ruhun doluluğu devam ediyor mu? Hayır. Demek ki bedenlerimizi düşünelim. Onun için o örneği vermek, buradaki örnek çok çok güzel bir örnek. İsa'nın verdiği örnek. Bakın, suyun varlığını hepimiz biliyoruz. Kutsal ruh olaraktan düşünelim. Doğru mu? Su var. Ama ne yapıyorsun? Suyu içtiğin zaman ömrün boyunca içtiğin suyla yetiniyor musun? Hayır. Gün boyunca susadıkça içiyorsun. Susadıkça içiyorsun. Susadıkça içiyorsun. Doğru mu? O zaman bu şunu gösteriyor bize. İman ederek yeniden doğmanın sonucu kutsal ruh yürekte konut kuruyor. Ama kutsal ruhla dolu olmak susadığımızda su içmek gibi. Yani kutsal ruhun yönetimi altında oldukça bu doluluk devam ediyor. Kutsal ruhun yönetimi altında olmadıkça o zaman susuzsun. Susuzluk. O zaman ne yapman lazım? Diyor ki susayan gelsin bana içsin. Bu susuzluğu sağlayan nedir? Gitmediğimde ya günahtır ya da yanlışlarımız. Doğru mu? Kutsal ruhun yönetimi dışında hareket ediyoruz. Ama biz tövbe edip geriye döndüğümüzde ne oluyor? O sudan, o kaynaktan bol bol içme imkanına kavuşmuş oluyoruz sevgili kardeşler. Onun yönetimi altında kalarak. İkinci nokta, kutsal ruh ne zaman veriliyor? İkinci noktamız, kişi iman ettiği anda kesinlikle. iman ettiği zaman. Bunu nereden anlıyoruz? Benim burada sık sık kullandığım bir ayet var. Açalım yine. Efesler 1 ayet 13. Efesler 1 ayet 13. Efesler 1 ayet 13. Şimdi sen İsmet Galatyalılar 3'ü aç lütfen. Çünkü hızlı hızlı okuyalım. Galatyalılar 3, 2 ve 3'ü okuyacaksın. 2 ile 3. ayetleri okuyacaksın. Ve Hatice sen de Efesler 1, 13 okur musun lütfen?
Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz.
Bakın, burada ne görüyoruz? Bir süreç görüyoruz. Nasıl bir süreç var? Üç söz var burada. Bakın, müjdeyi duymak, duyduğun müjdeye iman etmek ve sonuç kutsal ruhla mühürlenmek. Bunlar ne zaman oluyor? Belirli dönemlerde mi oluyor? Hayır. Demiyor ki sana, kutsal sözü duydunuz, 8 ay sonra, 9 ay sonra iman ettiniz, ondan sonra 1,5 sene sonra da ikinci deneyimi yaşayarak kutsal ruhla mühürlendiniz. Böyle bir şey yok. Bakın aynı anda gerçekleşiyor. Çok önemli bu. Hepimizde de böyle oldu. Sizler nasıl oldu bilmiyorum. Ama ben girdiğim bir kilisede işittiğim vaaz. Hepimiz değişik şekilde iyi haberi duyduk. Bakın müjdeyi duyduk. Şimdi burada iki şey var. Benim öbür diğer arkadaş gibi ya Recep kafayı mı yedin? Din bir morfindir. Salla gitsin. Hepsi hikaye demek var. Başka bir yöne gitmek var. Ya da ya bir dakika burada bir ciddiyet var deyip evet demek var. Şimdi bu noktaya kadar mühürleme olayı var mı? Zorlama olayı var mı? İtme olayı var mı? Yok. Bakın özgür iradeni kullanıyorsun. Haberi duydun. İstersen evet dersin, istersen evet demezsin. Çünkü özgür varlıklarız. Doğru mu Songül? Özgür var. Özgür yaratıklarız. Tanrı bizi diyor ki Adem bahçesinde bıraktı. Programlamadı. Bıraktı. Özgür bir irade verdi. Ben eğer duyduğum iyi habere evet dediğim zaman ne oluyor? Kutsal ruh seni mühürlüyor. Yani emniyet altına alıyor. Değerli kardeşler. Sen artık evet dedikten sonra, emniyet altına alındıktan sonra ben onu bırakırım, giderim, istediğimi yaparım. Tamam yapabilirsin. Ama sana sağlanan o kurtuluş senden yok olup gitmez. Neden? Çünkü o mühürü Vahiy 5. bölümde kuzunun açacağını söylüyor. Demek ki diyebilir miyiz? O zaman kutsal ruhun mühürü bizim için bir güvence. Eğer sen bunu yaparım diyorsan kutsal ruhtan da çok daha güçlü olduğunu açıklamış oluyorsun. Bakın bugün günümüzde düşünen insanlar gibi o günde Galatya'daki topluluktaki soru buydu. Onun için lütfen oku bakın. Bu çok önemli. 3. bölüm Galatyalılar 3 ayet 2 ve 3. Buradaki sorun aynı sorundu. O topluluktaki sorun aynı sorundu değerli kardeşler.
Sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız?
Bak Pavlos paylıyor onları set bir soru bir şekilde. Ya yasayla mı kurtuldun sen? Hayır. İman ettin de kutsal ruhu aldın. İman alıcına sana bu bir hediye olaraktan az önce birinci noktada söylediğim gibi hediye olaraktan sana verildi. Ondan sana ne diyor? Çok daha sert.
Bu kadar akılsız mısınız?
Ey akılsız Galatyalılar diyor.
Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz?
Bakın bugün günümüzdeki imanların yaptığı bu. O gün bunlar yapıyordu. Bugün de onlar yapıyorlar değerli. Bugün de bazı kardeşler bunu yapıyor maalesef. İmanla başlıyoruz. Kutsal ruhla doğuyoruz. Tamam mı? Kutsal ruh konut kuruyor. Ondan sonra sanki bu yeterli değilmiş gibi başlıyoruz artılar koymaya. Hayır diyoruz yetmez bu. Hani Galatyalar toplumunda artı sünnet olman lazım. Yetmez bu. Artı kutsal ruhla da olman lazım. Yetmez bu. Artı şunu olman lazım. Değerli kardeşler, Rabbimiz çarmıhta eksik mi bıraktı kurtuluşu? Ha? Tamamladı. Onun için biz diyoruz ki hamdolsun kurtuldum. Geçen sefer söylediğim gibi. Hamdolsun yarım kurtuldum derdik o zaman. Ama hamdolsun ki kurtulduk. Doğru mu? Değerli kardeşler. Üçüncü noktamız. Ne dedik? Birinci noktaya her imanlıya verilen bir hediyedir. İkincisi iman ettiğin anda verilen bir armağandır. Ve verilmiştir, sana verilmiştir. Ve üçüncü noktada kutsal ruh konut kurduğunda gidip geliyor mu gelmiyor mu? Yani kalıcı mı ya da gidip gelici mi? Değerli kardeşler, ne dersiniz? Kutsal ruh konut kurdu. Ne anlıyoruz bundan? Konut kurmak, yerleşmek demek, oturmak demek. Onun için ben çok seviyorum onu. Defalarca burada söylemişimdir. Harika bir şekilde ne diyor? Martin Luther diyor ki, daha önce şeytan yüreğimin kapısını çaldığında ben kapıyı açardım ne istiyorsun diye sorardım diyor. Ama iman ettikten sonra kapıyı ben açmıyorum diyor. İsa Mesih açıyor ne istiyorsun diyor şeytan. Burada ben yaşıyorum. O burada yok. Bu çok süper bir şey. Değerli kardeşler bu süper bir şey. Bakın iman edenin yüreğinde kutsal ruh yerleşiyor, konut kuruyor. Bitti, noktalandı. Haberi duyduk. İman ettik, mühürlendik. Bu kadar net ve açık. İsa Mesih yüreğimizde ruhu aracılığıyla ne yapıyor? Yaşıyor. Şimdi ama değerli kardeşler, kutsal ruhun yönetimi altında olmazsak ne oluyor kutsal ruh? Efesler 4.30'da ne diyor? Kutsal ruhu üzmeyin diyor değil mi? Demek ki biz kutsal ruhu ancak üzebiliyoruz. Davut da ne diyordu? Diyor ki kurtuluş sevincini benden alma. Yani o sevinci yitiriyoruz, kuraklaşıyoruz değerli kardeşler. Efesler 4. bölüm 30. ayeti ifade ettiği gibi. Ama çekip bir yere gitmiyor. Yüreğe yerleşmiş olduğu için. Yani iman ettikten sonra yürekte konut kuruyor ve hiçbir yere gitmeden sürekli kalmaya devam ediyor. İşte size iki tane ayet. Bir, 1. Korintoslar 3.16. 1. Korintoslar 3.16. Yine onu sen oku İsmet. 1. Korintoslar 3.16. Hatice sen de 1. Korintoslar 6. bölüm. 3 bölüm atlayacaksın, 6. bölümü aşacaksın. 1. Korintoslar 6. bölüm 19. ayet. 1. Korintoslar 3.16 ve 1. Korintoslar 6.19. Buyur İsmet.
Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz?
Bir daha okusana şunu, çok önemli bir ayet.
Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz?
Amin. Kutsal ruh bizim yüreğimizde yaşıyor mu? Yaşıyor. Konut kurdu mu? Evet. Nedir Korintoslar 6. bölüm, 1. Korintoslar mektubu 6. bölüm?
Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz.
O zaman diyebilir miyiz? Rabbimiz ikinci kez gelene kadar, dikkat edin, Rabbimiz ikinci gelişi gerçekleşinceye kadar, onunla birlikte yüceltilinceye kadar, kutsal ruh kurtuluşumuzun güvencesi. Bakın bu çok önemli. Güvence nedir? Teminat, teminatı değerli kardeşler, güvencesi. Nereden bunu söylüyorum? Açın, lütfen açın. 4. bölümü açalım. Orada, yani kafadan söylemiş olmamak açısından, Efesliler 4.3'te 4.30'da Efesler 4.30'da orada diyor ki, ne diyor orada?
Tanrı'nın kutsal ruhunu kederle
ya onu ikinci kısmını oku.
Ruhla mühürlendiniz.
Evet.
Kurtuluş günü için.
Bak, ne günü için mühürlendiniz?
Kurtuluş günü için.
Peki biz şimdi kurtulduk mu? Bakın bunu da söyleyeceğim. Bizler evet kurtulduk. Sonsuz yaşamın sahibiz nokta. Ama bedenimiz kurtuldu mu? Hayır, hala burada yaşıyoruz, doğru mu? Peki bedenimiz ne zaman kurtulacak? Rab İsa Mesih geldikten sonra. O zaman diyebilir miyiz? Kurtuluşun 3 tane zaman birimi var. 1. Kurtuldum. Ne zaman? İman ettiğimde kurtuldum. 2. Kurtuluyorum. Ne zaman kurtuluyorum? Her gün kurtuluyoruz. Günaha düşüyoruz, gidiyoruz Rabbe, Rab tövbe ediyoruz. Değil mi? Ve kurtuluyorum günahtan. Doğru mu? Kurtuluyorum. Bir de gelecek zaman. Kurtulacağım. Ne zaman? İsa Mesih gelip bedenlerimiz değiştikten sonra, diriliş bedenlerini aldığımız zaman bu beden de tam anlamıyla kurtuluşa kavuşmuş olacak. İşte bu sürece giden bir süreç var. Ama bu sürece götüren ne? Yüreğimizdeki kutsal ruh. Güvencesi diyor. Çok açık ve net. Doğru mu İbrahim? Kutsal ruh bu. Teminat. Güvence. Bakın bu bir ayet daha söyleyeyim sonra bir şey söyleyeceğim. Bu 1. Korintoslar mektubu. Aslında 2. Korintoslar mektubunu açalım önce. 2. Korintoslar mektubunu açalım. 1. bölüm. Yani lafla konuşmuş olmayalım. 1. bölüm 22. ayet.
O bizi mühürledi. Güvence olarak da yüreklerimize kutsal ruhu yerleştirdi.
Bak, kim mühürledi? Rabbimiz mühürledi mi? Bakın, sizi eski antlaşmada çok ilginç bir olaya götüreceğim. Nuh tufanını düşünün. Nuh tufanında Nuh iyi haberi duyurdu, doğru mu? Kurtulanlar kaç kişiydi? Yani Nuh'un haberine inanan Nuh karısı, Ham, Sam, Yafet karıları 8 kişi topla. Bakın, insanlara haberi duyurdu. Kurtulan kaç kişiydi? 8 kişi. Peki ondan sonra nasıl bir ifade okuyorsunuz biliyor musunuz? Çok ilginç bir ifade var. Diyor ki, Tanrı geminin kapısını kapadı. Kim kapadı? Tanrı kapadı. Ben şimdi kendi kendime soruyorum. Ya Nuh akrabası vardı, tanıdıkları vardı, sevdikleri vardı. O sel geldiğinde, o tufan geldiğinde dışarıdaki sesleri duydu mu? Bana göre duydu. Lütfen aç diye bağırdılar mı? Bağırdılar. Ama Nuh bunu açabilir miydi? Hayır, açamazdı. Neden? Kapatan Tanrı'ydı. Bakın, burada tekrar okuyorum. O bizi mühürledi. Mühürleyen kim? Rabbimizin kendisi. Hamdolsun. O bizi mühürledi. Güvence olarak, bakın güvence, emniyet olarak da yüreklerimize kutsal ruhunu verdi. Şimdi, hiç duydun mu? İbrahim'e sorayım çünkü İbrahim satış elemanlığı yaptı çok. Hiç duydun mu İbrahim? Kapora diye bir şey. Duydun değil mi abi? Ne anlıyorsun kaporadan? Bravo. Teşekkür ederim. Şimdi bir mal alıyorsunuz. Malı beğeniyorsunuz. Ama o malı beğendiğiniz için almak istiyorsunuz. Ama bir ön ödeme, kapora diyoruz. Yani pay, yani küçük bir miktar ödüyorsun. Neden ödüyorsun o miktarı biliyor musun? O mal başka birine satılmasın diye. Ön ödeme diyoruz. Ön ödeme. Peki kutsal ruh nedir? Tıpkı kapora gibi düşünün. Rab bunu bizi satın aldı. kölelikten, günahın köleliğinden satın aldı. Bedeli ödedi değil mi? Ama bunu göstermek için ne yaptı? Kutsal Ruhu yüreğimize koydu. İman aracılığıyla. Şimdi bu Kutsal Ruh'un görevi ne? Bizi kurtuluş günü tam kurtuluşa götürüyor. Kim götürüyor? Kutsal Ruh'un kendisi götürüyor. Değerli kardeşler. Sonuca ulaşıncaya kadar. Evet. Onun için 1.14 harikadır. Efesler 1 ayet 14. Efesler 1 ayet 14. Ne diyor orada? Hatice?
Ruh Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.
Güvence nereden geliyor? Kutsal Ruh'un yüreğimizde konut kurmuş olmasından geliyor. İşte Kutsal Ruh'un güvencesi bu değerli kardeşler. Hangi baba yiğit o mühürü bozabiliyorsa çıksın karşıma. Bakın, dolmak ayrı bir şey. Değerli kardeşler, Kutsal Ruh'u almak ayrı bir şey. Dolmak demek, Kutsal Ruh'un yönetimi altında olmak demek. Çünkü her gün su içiyoruz. Değil mi? Her gün susuyoruz, her gün su içiyoruz. O zaman bizim her gün Kutsal Ruh'un yönetimi altında olmamız gerekiyor. Doğru mu? Ama bunun içinde ne gerekiyor onun öncesinde? İman etmek gerekiyor. İman ettiğin zaman ne oluyor? Kutsal Ruh seni Rabbin bedeninden vaftiz ediyor. Değil mi? Kutsal Ruh vaftizi gerçekleşiyor ve bedenin bir parçası olmuş oluyorsun sevgili kardeşler. Evet, sona geldik ve son bir şeyle noktalamak istiyorum değerli kardeşler. Şimdi vaftizci Yahya, bu da çok önemli olduğu için, karıştırıldığı için söylemek istiyorum. Vaftizci Yahya, Luka 3. bölümde bir şey söylüyor. 3.16'da. Orada bir başka vaftizden söz ediyor. Onu nasıl anlayacağız? O da çok önemli. Ve bununla da noktalayacağım.
İse hepsine şöyle yanıt verdi. Ben sizi suyla vaftiz ediyorum. Ama benden daha güçlü olan geliyor. Ben onun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek.
Evet. Şimdi kutsal ruhla vaftiz ne zaman gerçekleşti? Pentekost gününde gerçekleşti. Doğru mu? Peki ateş vaftizinden ne anlıyoruz? Bir de ateş vaftizi var. Bu nedir? Ateş arınmanın simgesi. Doğru mu? Evet, doğru. Değerli kardeşler, bakın bu ateş vaftizi iman eden kişiler için geçerli olan bir vaftiz değil. Ateş vaftizi yargı vaftizi. Yani İman etmeyenler için yargılanacakları gün gerçekleşecek olan vaftizdir. Yani imanlı olmayanlar için geçerli olan vaftizdir değerli kardeşler. Onun için burada hani ikinci bölüm, haberciden işte ikinci bölümde ateşten diller var ya, burada ateşten diller diyor. Bu ateşten dilleri İleride olacak olan ateş vaftiziyle karıştırmayalım. Karıştırmayın lütfen. Bu ateş vaftizi iman etmeyenler için geçerli vaftiz. Evet, Pentekost gününde yaşanan deneyim Kutsal Ruh'un vaftizinde değil, Kutsal Ruh'un doldurmasından kaynaklandı. Doldurma işinden kaynaklandı. Kutsal Ruh ile dolu olmak Kutsal Ruh'u vaftizinin bir sonucuydu. Kutsal Ruh'un vaftizi İsa Mesih'in daha önce vaat etmiş olduğu gibi kutsal ruhun gökten dökülüşüydü. Alınan neydi? Kutsal ruh döküldü. Ama ne aldılar? Doluluk aldılar. Yani doldular. Onun yönetimi altında oldular değerli kardeşler. Demek ki kutsal ruhun vaftizi yitirilmez. Ama doluluk yitirilebilir. Aynı susuzluğu her gün çektiğimiz gibi. Çünkü biz her gün kutsal ruhla dolma ihtiyacımız var. Yani bakın, kutsal ruhla dolmak demek, gel kutsal ruh beni doldur anlamında söylemiyorum. Var olan, yürekte konut kurmuş olan kutsal ruha izin vermek anlamında. İzin veriyorsun, hayatında egemen oluyor. Yani seni dolduruyor. Doldurmanın anlamı kutsal ruhun yönetimi altında olmak demek. Bilmiyorum, çok tekrarladım belki ama iyi anlaşılsın diye bunu söyleme ihtiyacı duydum değerli kardeşler. Onun için kutsal ruhun yönetimi altında kaldıkça ancak doluluk mümkün oluyor. Ama günahtan dolayı ya da yanlışlıktan dolayı yüzümüzü Tanrı'ya çevirdiğimizde kutsal ruhun yönetimi altında mıyız? Hayır. O zaman ne oluyor? Bir kuraklık, bir susuzluk oluyor değil mi? O zaman o doluluğu tekrar gerçekleştirebilmek için ne yapmak gerekiyor? Rabbe geri dönmek gerekiyor. Yani tövbe etmek gerekiyor. Tövbe ederek o doluluğu yeniden kazanabiliyoruz. Rabbin önüne gelip günahımızı açıkça itiraf ettiğimizde. Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin dediği gibi. Her tövbe Rabbe yönelmektir. Ve bunun sonucu da Rabbin ruhundan içmektir sevgili kardeşler. Bilmiyorum, Rab ile aranız nasıl? Geçtiğimiz hafta nasıldı? Ondan önceki hafta nasıldı? Ya da önümüzdeki hafta nasıl olacak bilmiyorum ama biliyorum ki eğer evet dediyseniz yeniden doğdunuz ve kutsal ruh sizin yüreklerinizde. Ama yeni doğum bir defa oluyor. Ama doluluk her gün olabilir. Anlaşıldı mı burası? Nasıl? Tövbe ederek. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın, alkolle, şarapla sarhoş olmayın diyor 5.18 Efesler. Doğru mu? Yani alkol içen kişi sapıtıyor. Doğru mu? Alkol içen kişi ne yaptığını bilmiyor. Alkolün yönetimi altında olduğu için. Bir düzensizlik söz konusu. Ama size bir şey söyleyeceğim. Kutsal ruhla dolduğun zaman insan sapıtıyor mu? Hayır. Neden? Çünkü Tanrı'da bir düzen var. Onun için diyor Pavlos, alkolle değil, ruhla dolu. Eğelim yüreklerimizi, İbrahim her zamanki gibi duayla kapatır.